Neden canımız yanar? 5. ayrım, sayfa 57. 3. bölüm. Azap. Mildred, burnunun sağ tarafındaki belli belirsiz kaşıntıyı ilk fark ettiğinde güneşli, rengarenk bir sonbahar günüydü. Tırmıkla bahçeyi temizliyordu ve kaşıntının nedeninin yüzünü yalayan soğuk rüzgar olduğunu düşündü. Fakat kaşıntı içeri girdiğinde geçmedi. Üstelik haftalarca sürdü. Yüzünü temizleyen bir kedi gibi elini ikide bir de yüzüne götürmesine neden oldu. Şükran gününden kısa süre sonra bir gün, daha önce binlerce kez yaptığı gibi kaşımak için elini yüzüne götürdüğünde önce ağrı, ardından da tüm yanağını kaplayarak burun delikleriyle dişsiz diş etlerinin derinliklerine kadar yayılan yakıcı bir sıcaklık hissetti. 73 yaşındaki Mildred dişlerini de yıllar önce kaybetmişti ama bu ağrı bildiği bütün ağrılardan farklıydı. Acıdan haykırdı. Eisenhower'ın başkan olduğu dönemde son doğumunu yaptığından bu yana iki dudağı arasından çıkmamış bir sesti bu. Bir an için bacakları tutmadı ama çabucak toparlanıp düşmesini engelledi. Sonra ağrı geldiği gibi bir anda yok oldu. Kan göreceği beklentisiyle eline baktı. Tırnağımla çok kötü bir şekilde yüzümü çizmiş olmalıyım diye düşündü ama kan yoktu. Ne olmuştu? Yanağına tekrar dokundu. Ağrı yeniden başladı. Biraz daha hafif ama yine de ürkütücüydü. Ağrıyan yanağına çekinerek birkaç kere hafifçe vurmasından sonra sonunda nöbetler geçirdi. Ama Mildred kaygılı ve şaşkındı. Bütün bunların anlamı neydi? Belki de hiçbir şey. Ertesi güne kadar olanları unuttu. Mildred ertesi sabah uyandığında yaptığı ilk iş 50 yıldan uzun süredir yaptığı gibi gözlüklerine uzanmak oldu. Fakat gözlüğünü takarken yine şiddetli bir ağrı başladı. Telaşla gözlüklerini çıkardı, yeniden takmayı denedi. Birkaç denemeden sonra gözlüğünü takmayı başardı. Fakat o andan itibaren başını biraz hareket ettirdiğinde gözlükleri hafifçe oynuyor ve yüzüne saplanan metal şişler geri dönüyordu. Ağrı korkusu onu sanki ince bir buz tabakasının üstünde yürür ya da başının üzerinde görünmez bir ansiklopedi cildini düşürmeden taşımaya çalışır gibi yavaş ve temkinli hareket etmeye zorluyordu. Mildred'i daha tatsız sürprizler bekliyordu. Üst diş protezinin varlığına tahammül edemez olmuştu. Biraz sıcak ya da soğuk bir şey içmeye dahi dayanamıyordu. Onarılamayacak kadar çürüyen dişleri çekildiğinde bu tür hassasiyetlerden de kurtulduğunu sanmıştı. Bir şeyler yapması gerektiğini farkındaydı. Aksi halde kalan yıllarını ılık kahve içip dişsiz ağrıyla yulaf ezmesi yiyerek geçirecekti. Diş doktoruna gitti. Diş doktoru hiçbir şey bulamadı. Ama Mildred'a diş etlerini sürmesi için bir jel vererek aile doktoruna gönderdi. Aile doktoru da bir şey bulamadığı için Mildred'i çene cerrahına gönderdi. Çene cerrahı da temiz raporu verdi. Ama emin olmak için bir de sinüzit uzmanına gitmesine salık verdi. Sinüzit uzmanı birkaç röntgen çekip güzelce muayene etti ve o da Mildred'in tamamen sağlıklı olduğunu ilan etti. Gel gelelim, Mildred sağlıklı değildi. Ağrıların başlamasından bu yana 3 ay geçmişti ve yaşlı kadın 9 kilo vermişti. Mildred aynaya baktığında artık yaşlılığının tadını çıkaran güçlü bir dul kadın yerine bu kılığa girmeye kalkmışmış bir başkasını görüyordu. Bir deri bir kemik kalmış, ağrıyı uzak tutmak için gözlüklerini yüzüne değmeyecek şekilde eğreti takmış, dişsiz bir acuze, rahmetli kocasının kaldığı bakım evindeki acınacak durumdaki yaşlı kadınlara benzeyen biriydi. Bir süre sonra ağzını acıyla çarpıtmadan konuşamaz olmuştu. Konuşmak zorunda kalmamak için arkadaşları ve ailesiyle, hatta çok sevgili torunuyla görüşmekten kaçar oldu. Görüşmek zorunda kaldığı birkaç kişi de teslimatçılar, elektrik ya da su saatini okumaya gelenler, tedirgin el hareketlerinden oluşan repertuarıyla yetinmek zorunda kalıyorlardı. Bir zamanlar dolu dolu ve enerjik geçen yaşam dört duvar arasına hapsolmuş, değerli zamanını bir sonraki ağrı dalgasını kaygıyla beklemeye harcayan bir yaşama doğru daralıp büzülmeye başlamıştı. Rüzgarlı havalarda dışarı çıkması riskli olduğu için çok gerekmedikçe sokak kapısının ötesine geçmeye yeltenmedi yaşlı kadın. Yaz geldi ama Mildred yüzünü kaynayan bir kazana çevirme korkusuyla ne klimayı açmaya ne de Tanrı korusun vantilatörün önünde oturmaya cesaret edebildi. Uyumak ise başlı başına bir sorun haline gelmişti. Ağrı gece boyunca tırmanan kötü kalpli yaramaz bir çocuk gibi onu derin uykusundan sıçrayarak uyandırıyordu. Haftalar aylara döndükçe Mildred giderek kronik ağrı dünyasına gömüldü. Nasıl yaşayacağını, nereye gidebileceğini, ne yiyebileceğini, kimi görebileceğini, ne yapabileceğini, hatta nasıl uyuyabileceğini artık çektiği ızdırap belirliyordu. kimliği acısıyla birleşti. Mildred kısa süre içinde yüzündeki acının bir parçası oldu. Melville'in betimlediği kemirici azabın kurbanı olmuştu yaşlı kadın. İlyada'da Truvalı Helen'in yüzü o kadar güzeldir ki uğruna 1000 gemi seferber edilir. Öte yandan operadaki hayaletin yüzü o kadar çirkindir ki onu sonsuza dek Paris opera binasının nemli ve soğuk dehlizlerine sürgüne zorlar. Homeros'un yürekli Helen'i ile Laura'nın trajik hayaleti aşırı uçlarda kurgulanmış karakterler olsalar da bizlerden pek de farklı değildirler. Yüzümüz yaşamımızı biçimlendirir. İnsan yüzü hem dış dünyaya karşı bir pasaport hem de ruhumuzun penceresi olarak iki görev birden yürütür. Bebekler ilk annelerinin yüzünü tanır. Çocuklar kendilerine söylenen sözlerin anlamlarını özümsedikleri hızla yüz ifadelerini okumayı da öğrenirler. Fizyonomi, yüz anatomisinin hassas ölçümlerini kullanarak kişinin zekasını, kişiliğini, hatta ahlaki yapısını tahmin etme bilimi. Geçen yüzyılda özellikle Avrupa'da yaygın olarak benimsenmişti. Yalnızca suçlu görünen yüzleri olduğu gerekçesiyle sanıklar hüküm giyebiliyordu. Sir Arthur Conan Doyle fizyonomiye kesinlikle inanıyordu. Yazarın Sherlock Holmes polisiye romanlarında sıklıkla aydınların kalkık kaşları ile sıradan hırsızların birbirine yakın gözlerine atıflar vardır. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'i giderek yozlaşan kişiliğinin yüzünden neden olduğu bozulmayı erteleyebilmişse de önleyememiştir. Hayaletin çarpık yüzü bir doğum kazası mıydı yoksa ızdırap çeken ruhunun dışa vurumu mu? Tabii ki artık fizyonomiyi gerçek bir bilimden çok bir sahte bilim olarak kabul ediyoruz ama özündeki varsayımda yani kişinin tözünün yani aslının bir biçimde kraniyofasyal anatomisine yansıdığını bir nebze doğruluk payı vardır. Dorian Gray'in geçirdiği dönüşümü kimse yaşamasa da her sima zaman içinde ardında yatan yaşamdan ve kişinin karakterinden bir şeyleri açığa vuracaktır. George Orwell'ın tipik kuşkuculuğuyla dile getirdiği gibi 50 yaşına geldiğinde herkes hak ettiği yüze sahip olur. Eski düşünürler kalbin, ruhun mekanı olduğunu kabul ederlerdi. Bu düşünce de sezgisel olarak insanlığın göğüsten değil, baştan doğduğu düşüncesinin yolunu açmıştır. Baş, beyin ile görme, işitme, tat alma ve koklama gibi 5 asal duyunun 4'ünü barındırır. Memelilerde yüz ayrıca hassas dokunma ile ağrıyı ayırt etmenin ana organı görevini de yerine getirir. Böylece duyusal girdilerimizin aslan payı beynimizden yalnızca birkaç santim ötede bulunan duyu organlarından gelir. Gerçek anlamıyla kafamızın içinde yaşarız. Kafamız bizdir. Christopher Reeve bedenini boynundan aşağısını ne hissedebildi ne de kontrol edebildi. Ama yine de kendisini tanımlayan insani pırıltı kazadan hasarsız kurtuldu. Beynin kafa derisi, yüz ve ağızdan gelen duyusal bilginin işlenmesine ayrılan bölümü, bedenin geri kalan kısmının, eller hariç, tamamından gelen hislere ayrılan bölümünden çok daha büyüktür. Bu yüksek duyarlılık, baş ile yüzü türlü acımasız ağrı belirtilerinin bereketli toprakları haline getirir. Mildred'in keşfettiği gibi, yüz ve başta ortaya çıkan ağrıların şeytani bir yanı vardır. Bizi varlığımızın geometrik merkezinden vururlar. Sonuçta bilincimiz kafatasımızın sınırları içinde yer alır. Bacak ağrısı dost ama nispeten uzak bir ülkeden gönderilen bir telgrafla bilincimize ulaşırken şiddetli baş ya da yüz ağrısı nahoş bir saldırgan gibi aklımızın evine paldır küldür dalar. Başımız ya da yüzümüz ağrıdığında bizim canımız yanar, üstelik insanın içine işleyecek bir biçimde. Acımasızlık bu kadarla da kalmaz. Kraniyal ağrı belirtileri gerçeküstü eğilimler gösterir. Kurbanlarına yıllar boyunca kör edici ağrılar çektirseler de arkalarında ya çok az hastalık izi bırakırlar ya da hiç bırakmazlar. Kurbanlarının sağlıklı görünmelerini, hastalığın hiçbir fiziksel kanıtını taşımamalarını sağlarlar. Bunlar tıp teknolojisinin radarlarına görünmeden uçan sinsi hastalıklar, portföyü olmayan klinik işkencecilerdir. Kanser ağrısı korkunçtur. Fakat kemiklerimizi kemirip sinirlerimizi yiyen bir şeyin ağrıya yol açmasını anlayabiliriz. Kanser yıkıcı bir hastalıktır. Bu tür hastalıklar ağrı yapar. Kanserin gündemini onaylayamayabiliriz. Ama en azından bir gündemi vardır. Aynı durum romatizmalı atardamar yangısı için de geçerlidir. Romatizmalı eklemin görüntüsü iltihaplıdır, şiştir, biçimleri bozulmuştur. Eklemler ağrıma gereksinimlerini gizlemezler. Ve bu ağrının sorumlusu olan korkunç hastalık da bariz biçimde görünmektedir. Peki migren ağrısı çekenlerin hastalığı nerededir? Aynı şekilde yüz veya boğaz nevralcisi çeken hastaların Bu ağrılara yol açan hastalıkların belirlenmesi çok zor, hatta olanaksız olabilmekte ya da önemsiz görünecek kadar yanlış yerde duran bir beyin atardamarı, basit bir yiyecek alerjisi, çarpık birkaç diş gibi basit bir durum olabilmektedir. Kranial ağrı belirtileri yaşayan kişiler çoğunlukla bir hayli zinde görünürler. Bu korkunç rahatsızlıklarını gizleyen bir maskedir. Sağlıklı görünüm ağrının yarattığı psikolojik travmayı daha da kötüleştirebilir. Aile bireyleri, arkadaşlar, hatta profesyonel tıpçılar ciddi herhangi bir durumun olduğuna inanmakta güçlük çekebilir. Daha da ileri giderek hastayı durumu abartmak ya da numara yapmakla suçlayabilirler. Migren ağrısı zaman zaman kanser ağrısı kadar bitkinleştirici olabilse de metastatik prostat kanseri olan bir adam sempati toplarken migreni iş başında olduğu için kendisi işe gidemeyen bir çalışma arkadaşına sempati duyulmaz. Yüz ağrısına karşı kişisel bir ilgim olduğunu itiraf etmeliyim. Yaşamı boyunca migren ağrısı çekmiş biri olarak baş ağrılarının nedenli berbat olduğunu iyi bilirim. Ayrıca beyin ve sinir cerrahisi eğitimimi yüz ağrısı hastalıklarının cerrahi yöntemlerle tedavisi konusunda dünyanın önde gelen merkezlerinden birinde tamamladım ve burada yüz ağrısı ile düzenli olarak profesyonelce beslendim. Mildred'la da burada tanıştım ve onun gibi yüzlercesiyle. Baş ve yüzdeki ağrı şikayetleri, kraniofasiyal ağrılar arasında Yunanca kefalos yani baş ve algos yani ağrı sözcüklerinden türeyen sefaloji başlığı altında toplanmaktadır. Kafa derisiyle yüz aynı duyu yolunu kullanırlar. Böylece başın bir bölgesindeki ağrı çoğu zaman diğer bölgelere de yayılır. Migren gibi baş ağrıları yanakları, burnu ve gözleri etkileyebilir. Yüz ağrısının belirtileri kafa derisine yayılabilir. Genellikle yüzü yatayda bir yanaktan diğerine, dikeyde de çeneden saç dibine kadar uzanan deri parçası olarak düşünsek de anatomi açısından yüz, dişleri, kulakları, kafa derisinin büyük bölümünü ve tuhaftır ki kafatasının kösele sertliğindeki iç tabakasını da içerir. Bu yapıların tümü beyne biri başın sağ tarafı için, diğeri de sol tarafı için olan iki ayrı üçlü sinir yoluyla dokunma ve ağrı hissi iletir. Çapı bir boya kalemi kadar olan bu üçlü sinirlerden her biri elmacık kemiğinin altında bulunur. Bu sinir adını üç fasiyal dalından dolayı Yunanca'da üç kaynaktan gelen anlamındaki trigeminos sözcüğünden alır. Dallardan birincisi kafa derisi, gözler ve alından, ikincisi yanaklar, burun, üst dudak ve üst dişlerden, üçüncüsü ise çene, alt dudak ve alt dişlerden duyu taşır. Yüz nevralcisinin tıbbi adı trigeminal nevralji ya da yaygın kullanımıyla kısaltmayla TN'dir. Nevralji sözcüğünün sözlük anlamı sinir ağrısıdır. TN de trigeminus sinirinin oluşan hastalığın sonucudur. Yüz ve dişler korkunç derecede ağrısa da burada patolojik bir durum yoktur. Ve ne yazık ki bu rahatsızlığı gidermek amacıyla diş doktorlarının sağlıklı dişleri çekmelerini, kulak burun boğaz cerrahlarının boş yere sağlıklı sinüsleri temizlemelerini engellemez. TN hastaları ender olarak sürekli ağrı çekmekle birlikte daha çok yüzlerinde ve ağızlarında şimşek gibi çakarak birkaç saniye sürüp yok olan ağrılar hissederler. Genelde bu ağrı atakları hançer gibi saplanan bir sancı olarak betimlenir. İnsanın yüzünün lime lime kesilmesini ima eden bu betimleme TN'nin karakteri hakkında çok şey ifade eder. TN, üç trigeminus sinirinden biri ya da birkaçı boyunca şiddetli ve birden gelen yakıcı ani ağrılar yaratır. Çoğu hasta ağrıyı yalnızca yanakta, çenede ya da alt dişlerde hisseder. Kafa derisini, gözleri ya da yüzün tamamını etkileyen ağrılar oldukça enderdir. Ani TN ağrısı nöbetleri kısa fakat ürkütücüdür. Her defasında hastanın irkilmesine, yüzünü buruşturmasına neden olur. Bu kesik kesik gelen yüz buruşturmaları eski gözlemcilerin TN'yi bir tik ya da yüz kasılması olarak değerlendirmelerine neden olmuş. Dolayısıyla o dönemde tik doloro ya da ağrılı tik adını vermiştir. Hastalar yaşadıkları TN nöbetlerini diş doktorunun matkabı çok derine denk geldiğinde duyulan sinir acısı ataklarına benzetirler. Bu ataklar belirsiz aralıklarla olduğu gibi daha yaygın görüldüğü biçimiyle o bölgeye dokunulmasıyla da tetiklenebilir. Yüze çarpan soğuk hava, diş fırçalamak ya da yalnızca çiğneme bile ağrıyı başlatabilir. John Locke, TN'nin ilk net tanımını 1677'de İngiltere'nin Fransa Büyükelçisi'nin eşine bakması için çağrıldığı zaman yapmıştır. Geçtiğimiz perşembe gecesi Büyükelçi hanımefendiye bakmam için çağrıldım. Gittiğimde gerilim içinde olan birinin bekleneceği üzere onu şiddetli ve olağanüstü bir ızdırap nöbetinin içinde buldum. Nöbet gelince hanımefendinin sözleriyle aktarmam gerekirse sanki bir anda her yerden ateşten şimşekler saplanıyordu. Konuşmak bu nöbetleri başlatabiliyordu. Kimi zaman da bir şey yemek için ağzını açması ya da dişlerine dokunması yeterliydi. Kadınlar erkeklere göre iki kat daha fazla etkilenmektedir. Hastaların %70'i hastalığı ilk kez yaşadıklarında 50 yaşın üzerindedir. Bir diş müdahalesinin ardından başlayabilmekte ya da multiple skleroz ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilmekle birlikte TN çoğunlukla bir anda ve tahrik edici herhangi bir olay ya da eş zamanlı başka bir hastalık olmadan da ortaya çıkabilmektedir. TN ağrısı Çin işkencesinin düzensiz su damlalarına benzer. Her ikisi de belli bir ritmi olmayan rahatsızlığı sürekli acıya göre daha belirsiz ve çapraşık biçimde üretir. Kimi zaman sürekli acıya alışabiliriz. Fakat TN'nin ne zaman geleceği belli olmayan darbeleri kurbanlarının dengesini bozar. Hastalar herhangi bir atak yaşamadan saatler hatta haftalar geçirebilir. Ama şiddetli nöbetler daima yeniden gelir. Mildred sonradan bana kaçınılmaz olan dehşet içinde beklemekle geçen ağrısız dönemlerinin hastalığın katlanılması en güç bölümü olduğunu anlatmıştı. Su işkencesinin zulmü kestirilmezliğidir. Kurbanlar her su damlasının gelişini öngörebilseler bile bu hissi kısa sürede bloklayabilirlerdi. Aynı şey TN için de geçerlidir. Ani gelen nöbetlerin belli bir ritmi yoktur. TN hastalarının ağrıya alışmalarını engelleyen karmaşık nöbetlere gelirler. TN ağrısı çekenler zamanlarının çoğunu bir sonraki ağrı damlasının yüzlerine ne zaman çarpacağını tahmin etmeye çalışarak ama ne zaman geleceğini ya da ağrıyı neyin tetikleyeceğini asla bilmeden geçirirler. Tıpkı Getsemen bahçesindeki İsa gibi acının kendisi kadar kesin olarak geleceğinin de korkusunu yaşarlar. TN uzman bir işkenceci gibi ruhu dize getirir. Kendisini efendi olarak kabul ettirir. Mildred, gördüğüm çoğu hastadan daha güçlüydü. Eşlerini ve çocuklarını da düştükleri ağrı batağının içine sürükleyen yılgın hastalar gibi değildi. Eşlerinin yaşadığı TN nedeniyle işinden ayrılıp yeni meslekler edinen kocalar, kocalarını pohpohlayan kraliyet ailesi üyeleri gibi kaşıkla besleyip tekerlekli arabalarla doktordan doktora taşıyan kadınlar gördüm. İnsanlık onurunun en güçlü kaleleri dahi dayanılmaz bir acının üst üste her gün gelen saldırısı karşısında çatlayıp aşınabilir. Mildred'in onuru henüz yıkılmamıştı ve bu konuyu bizzat ele almaya karar verdi. 5. ayrım sonu, sayfa 65.